Ayrım 5.
Sayfa 55. Tanımaya başlıyordum kız çocuğunu. Sonra müzik kutuları irili ufaklı. Sanatkarın yaşlılık döneminde müzik kutularını unutmayışına şaşmıyordum. O çağa yaklaşıyorum artık ve müzik kutularını hatırlıyorum, unutmadım. Birçok ayrıntı, birçok sahne silinip gitti. Müzik kutuları hala benimle birlikte. Aynı nesnelerden etkilenmişiz. Yalnız onlara çocukluğumda çalgılı kutu denirdi. Bizdeki La Paloma çalar derken hırıltılı bir inilde ilişkide durur. Onu çok severdim. Kutusunun kapağında yapraklar ve papatyalarla çevrili kırmızı bir kalp vardı. Kurup kapağını açacaktınız. La Paloma çalan kutumuzu tek sanıyordum ve bu bana harikulade geliyordu. Evimizin çalgılı kutusuyla sevda ilişkim hepi topu 1-2 ay sürdü. Çünkü o sırada hayatımın ikinci çalgılı kutusunu gördüm. Dayım İtalya'dan getirmişti. Anneannemlerin evinde safir rengi kadife kutu, kurup kapağını açtınız mı, başında aynadan tacı, safir kadife tütüsüyle balerin kız dans ediyor. Kutunun iç kapağındaki bakışı küçük aynalarda aynalı taçlı, safir tütülü balerin kız birken 3, 4, 5 oluyor, müzik devam ediyor, piruetler devam ediyor, ağlamak istedikçe bir türlü ağlayamıyorum. Evdeki çalgılı kutumuz gözümden düşüyor. İhanet ettiğime pişman, gel gelelim bu yeni sevdaya kapılıp gitmiş. Başım dönüyordu. La Paloma çalan kutumuzla aramızdaki her şey bitmişti. Kız çocuğu köşkün üst katına çıkıyor. Sağ solu kolladıktan sonra tavan arasına çıkıyor. Tavan arasında müzik kutuları var. Henüz hepsi müziklerini çalıyor. Fakat kutuları açınca tek ayakları üstünde dönen balerin kızların oraları buraları kırılmış, tavan arasına atılmışlar. Kız çocuğu birbirine karışan ezgiler ortasında oraları buraları kırık balerinlerin danslarına bakmaktan çok hoşlanıyor. Şimdi düşünüyorum da dayımın getirdiği müzik kutusundaki balerinin ne bacağı kırılabilir ne başı kopabilirdi. Yeni zamanın ilk plastik balerinlerindendi. Safir tütüsünün kadifesi de herhalde naylon kadifeydi. Boşuna üzüldüğümü, boşuna sevdalandığımı ancak şimdi duyumsuyorum. Bununla birlikte kız çocuğunu büyüleyen müzik kutularını kavrayabilmem, gözümün önüne getirebilmem için hayatımın ikinci çalgılı kutusunda görmüş olmam gerektiğini sezinleyebiliyordum. Tam anlamıyla sezinlemek. Bir şeyler beni küçük kız çocuğunun tavan arasındaki müzik kutularına hazırlıyordu. Sanatkar müzik kutularını çocukluğunu dile getirirken anlatacak, anlatışı yazıya geçecek, basılacak, okur okumaz penceresindeki küpe çiçekli saksılarıyla o ev, o çalgılı kutu, sevdalandığım balerin kız, bakışık aynalar, adını bilmediğim müzik. Demek siz de seviyordunuz müzik kutularını diyordum kendi kendime. Sizinkilerin balerinleri, piruetler, müzikler başınızı döndürüyor, onlara bakmaya doyamıyor, müzikleri dinlemeye doyamıyor, kutulardan herhalde hepsi de süslü püslü kutulardan balerinlerin çıkıvermesine, süslü püslü kutuların ezgiler çalıvermesine coşkular, coşumlar duyuyordunuz. Faytonda gidiyoruz. Körüklü değil, bir yaz faytonu, şebboylarla, yıldızlarla bezenmiş renk renk yıldız çiçekleri. Fakat hangi zamanda, hangi faytonda? Annemle yan yana oturuyorduk. Annem, Madame Juliet'e geç kaldığımız için üzülüyor, faytoncuya iki atın çektiği faytonu daha hızlı sürmesini rica ediyordu. Akşam üzeriydi. Büyükada'ya Bostancı'dan vapurla geçmiştik. Adanın güzel evleri önünden geçiyorduk. Bahçelerde bazen palmiye cadalozları, bahçe kapılarında hatmiler. Bazen küçük meydanlara çıkıyor, sonra yine dar yollara sapıyorduk. Dört bir yanımızı yaz buğusu sarmıştı. Faytonda boyuna gülümseyen çocuklarla birlikteydim. Çocuk söylememişti ama beni tepeye, tepedeki köşke götürmek istediğini anlamıştım. İkimiz de susuyorduk. Hiçbir mevsime benzemeyen, bir yandan da her mevsimden izler taşıyan bir mevsimden geçiyorduk. Çamlar ilk yazken toprağın kızılı yaz, dört bir yanımız sonbahar, kurşuni gökyüzü kış. Tek başımaydım faytonda ve yalnızca sonbahardı. Faytoncu nereye gideceğimizi sordu. Köşke dedim. Köşkü hiç görmemiştim. Adanın neresinde olduğunu bilmiyordum. Fakat köşke gitmek zorundaydım. Yağmur başlayınca faytoncu ıslanacaksınız dedi. Biz yağmur altında yol alıyorken rüzgar bahçelerin palmiye cadalozlarını, bahçe kapılarının hatmilerini köklerinden sökmeye boğuşurken nasıl oluyorsa oluyor, ters yönden gelen faytonda kız çocuğu, saçları bukleli kız çocuğu, yaz giysileri içinde, yaz güneşi altında, kağıt fenerlerle bezenmiş yaz faytonunda geliyor. Yanımızdan geçip gidiyor. Faytonun tentenesi ince esintiyle yapraklanıyor. Sonra her şey çizgi oluyor. Resim oluyor, gravür oluyor. Kız çocuğu, kız çocuğunun karşısındaki camında yıldızlar fayton feneri, keman kutusu, nota defteri, tenteler, basamak, araba, gökyüzü ve bol yıldızlı büyük ada. Bu resmi alıyorum. Bir kitabımın kapağına yerleştiriyorum. Solgun ipek sarısındaki solgun kahverengi çizgiler bende yine kalp ağrısı. Büyük ada aklıma geliyordu, yasemen kokuları. Bu elbette benim bildiğim bir büyük ada değildi. Senelerce evvel yaşanmış, ressam bir söyleyişinde adanın sessizliğinden söz açıyor. Yalnızca keman sesi. Sonra sabahlar gelirmiş. Çam dallarında çiğ taneleri pırlanta gibi parlıyormuş tepede. Oradan deniz, manzara, bazen gece denizin üstü tutuşmuş, küçük alevlerle yanıyor. Artık sonbahar başlangıcıymış. Esintiler çam kokuları taşıyor. Aşağıda denizde balıkçılar ateş balığı tutuyorlar. Pürüzsüz ve lacivert denizde yer değiştiren ışıklar. Bildiğim, dinlediğim büyük ada hiç de böyle değildi. Orada yalnızca eğlence vardı. Sabahlara kadar dinmeyen kahkaha sesleri işitiliyordu. Gün ağrırken bile dinmeyen nal sesleri. Florida'da Yaşar Güvenir'in dans orkestrası hala çalıyor. Faytonlar eğlentiden sabaha karşı dönenleri götürüyorlar. Sabaha karşı dönenler hemen kıyıda denize giriyorlar. Bu yaz kurtuluşlu Pepita bütün geceler dans etti. Adanın tanınmış ailelerini değirmen plajında her gün görebilirsiniz. Bakın, iskeleye akın başladı. Akşam vapurlarının geliş saati. Kovboy ve gemici pantolonları, şort giymiş kızlar, delikanlılar, yıldız pastanesinde oturanlar, hep kahkaha sesleri. Anadolu Kulübü'nden Morelli Orkestrası'nın tatlı nameleri geliyor. Gece hayatı yeniden başladı. Zaten adada geceyle gündüz hep birbirine karışır. Florida'dan dönenler eşeklerle, midillilerle büyük tura çıkanları selamlarlar. Yasemen kokulu yollardan gitar ve şarkı sesleri geliyor. Benim dinlediğim ada böyleyken, yukarıda, tepede, uzakta, herkesten uzakta, büyük bir aşk ve sonra, aşktan sonra ya da aşk hep sürüp gidecekken ama artık kendi kendinize, bir başınıza keman çalan adamı yitirmiş biz insanlar için. Fakat kim bilir, belki otlar, çiçekler, börtü böcek için resim yaparak, bakır levhalar kazıyarak. Benim dinlediğim adada merhametsizce eğlenirken kimseler, Yahudiler, işçiler, zenciler, pan, kimseler umursamazken sizi, anı kalıntılarıyla bulanık ve herhangi biri tüm insanlığın yükünü sırtında taşıyan. Biliyorum. Böylece yaklaşıyordum size. Bir adada iki ayrı ada olduğunu olabileceğini düşündükçe. Çok geçmeyecek renkleri bırakacaktınız. Çünkü ıstırabım çok büyüktü. Dünyayı renkli olarak göremiyordum. Oysa ne kadar çok renk var. Ne kadar çok renklerden geçip geldim. Öyle yıllarım var ki renklerin sevda anlamlarını dinlemiştim. Renkli mendiller, boyun bağları, göğse takılan yapma çiçekler. Beyaz üstüne kırmızı. Derdinden yaralıyım, senin için ölüyorum. Kahverengi, dikkat edin bizi görüyorlar. Lacivert, beni sakın unutma. Laciverte üzülürdüm. Hep korkutan ayrılığı söylüyordu. Evet, ayrılmışlar, bitmiş. Beni sakın unutma. Ama insan ölürken de bunu söyleyebilir. Keman çalan adamın bir fotoğrafında görmüştüm, siyah beyaz, boyun bağı, ceketinin üst cebindeki şık mendil, lacivert miydi? Mavi, sensiz mesut olamam. Sanatkarın başka bir ressamca yapılmış kağıt üstüne pastel portresinde mavi, masmavi takılar var. Menekşe, hayatım sizindir. Mor, pek hoşuma gidiyorsunuz. Pembe, beni terk etmeyin, sizsiz yaşayamam. Aynı portrede sanatkar boynunu pembe şifonlarla örtmüş. Sarı, derdinden hastayım, siyah gücendim, yeşil sana daima sadık kalacağım. Ah bu çocukluca anlatışlar, onları anlatanlar bir zamanlar hem de ne bileyim işte, şair Nigar Hanım'ın Abdülhak Şinasi ile birlikte kayığından indiği zamana, ressamın keman çalan adamla tanıştığı zamana, Abdülhak Şinasi'nin aynalar karşısında Nigar Hanım'ın süslerinden arınışını yazdığı zamanlara tanıklık etmişken, gençliklerinden, masum aşklardan illa öyle söylerlerdi. Masum aşklar. Konuşup dururlar. Mendiller, çiçekler, boyun bağları için gözyaşı dökerler. Sevinçler duyarlar. O gözyaşlarını hala döküyorlarmışçasına, o sevinçleri hala duyuyorlarmışçasına esreyip giderlerdi. Renklerin çoktan unutulmuş sevda anlamları, onlar öyle heyecanla anlatırken, renkleri anarken bende bir masal kadar inanamayışlar bırakırdı. Ne var ki, renkleri asıl onların anlatışlarında severdim. Renkler, benim için o kadar çok ki, onlardan nasıl vazgeçebilirim? Mesela, yaprak kurusu rengi vardı ki, bende kocamış bir sonbahardı. Bazı renkler, görmediğim, herhalde bundan sonra da görmeyeceğim, artık görmek özlemlerinden kurtulduğum kentlerle çıka gelirlerdi. Venedik kırmızısı, Napoli sarısı, deniz mavisini gök mavi, kobalt mavisini Prusya mavisi takip eder, birçok yeşiller birbirine yaklaşır, birbirinden ayrılır, cam göbeği, küf yeşili, limon küfü, nefti, zeytin yeşili, tirşe, türbe yeşili, veronez yeşili, zümrüdü derken yapraklarda, ağaçlarda, ormanlarda kaybolup giderdim. Biliyor musunuz? Benim için en zoru renklerden vazgeçmekti. Evet, nasıl vazgeçebilirdim? Karmen kırmızısı aldan, toprak kırmızısı aşıdan, gelincik kırmızısından, tarçınıdan, şarabiden, gül kurusundan. Bir söz işitmiştim. Gelinin annesi güvercin göğsü elbise giymişti. Güvercin göğsünün yeşil, mavi, pembe arasında böcek kabuğuna benzer hangi yandan baksak değişen, şimdi pembeyken şimdi mavi, yanar döner bir renk olduğunu öğrenince havalara uçmuştum. Muhakkak ki sanatkarın da renklerle oyalandığı, renklerden hoşlandığı, renkleri sevdiği yıllar olmuştu. Annesinin tırtılları, kelebekleri elbette renksiz değildi. İş siyahı kelebek kanatlarında nar çiçeği kırmızısı renkler görür gibi olurdum. Boz tırtılların incecik ve yosun yeşili tüyleri, fil dişi beyazı kelebekler. Dahası sanatkar ışıklara vurgundu. Karanlık yalıda ışıklar gereksinmiş anlatı yazarı gibi, o da ağır bir kadifenin koyu renk satenin üzerine düşen ışıklar gereksinmiş, bu ışıkların oyunlarıyla esrimişti. Ama hepsinden vazgeçiyordu. Güzel bir yaz sabahına rastlayan derin acıdan sonra, düşünün bir kere, doğduğum büyük adanın iskelesinde güzel bir yaz günü. Güzel yaz günlerinin mutluluklar getirmesini umarken tam tersi oluyor, her şey bir anda yitiriliyordu. İskeleye birlikte inmişler, herhalde İstanbul'a ineceklerdi. Birkaç gün sonra keman çalan adamın yurt dışında konseri vardı. Konserin heyecanını birlikte paylaşıyorlardı. Sanatkar kocaman ve herhalde çiçekli çılgın şapkasını yanında götürmeyi düşünüyordu. Belki de gülüyorlardı. Güzel yaz sabahlarının, güzel yaz günlerinin mutluluklar getirmesini niye bekleriz? Hayatımızın mutlulukları çok az olduğundan mı? Ama onlar İkisi mutluydular. Geriye gravürün renkleri, renksizlikleri kalacaktı. Tanır mısınız? Resmine bakın. Keman çalan adam. Bu aşka dair hemen hiçbir şey bilmiyorum. İstesem az buçuk öğrenebilirim. Doğumumdan 2 yıl önce güzel bir yaz günü ölümle noktalanmış. Artık hiç de genç olmamama karşın yaşayan tanıklar bulabilirim. 1947 henüz nedir ki? Ama sonra o da eski bir tarih olacak. Şimdi için umut var. Acı bir umut. Ada, güzel yaz sabahı. Yasemenler de toplamıştım. Orada iskelede fena oldu. Bu anı görüp hayatta kalmış çıkabilir birileri. Sonra başkaları söz konusu. İskeledeki olaydan sonra ressamın acısını gözlemiş uzak akrabalar, tanıdığım kişiler. Yıllarını bu son olayların ballandıra ballandırıla anlatılmasına harcamış, kendi acılarının intikamını böylesi acıları uzun uzadıya anlatarak almaya çalışan bir hanım söz gelimi. Belki yetersizliğinden, belki koşullarının imkanlarının darlığından, düşünceye, duyguya, sanata uzak kalmış, bunlardan hep uzak yaşamış ama iş dedikoduya, çekiştirmeye, abarta abarta dile getirmeye geldi mi, değme söylevciyi geride bırakacak ihtiyar bir kadın. Uzak akrabalığında horlandığını, nice yıllar görmezden geldiğini kurarak büsbütün iştahı kabarmış. Arayabilirim, telefon edebilirim. Telefonda anlatacaklarıyla yetinmeyecek, beni bir akşam çayına çağırtacaktır. Gel gelelim, anlatacaklarına güvenim yok. Yolumdan şaşırtabilir. Bu aşkı kendi aşksız hayatıyla, yıllarca sürmüş aşk beklentileriyle özdeşleştirerek piyasa işi baygın bir şarkının güftesine dönüştürebilir. Duyulmuş hisler, hatırlanmış sözcükler, bellekte iz bırakmış bir iki zaman dilimi bana yetecekken ağdalı bir hikayenin ortasına düşebilirim. Tanıklığına başvuracağım ihtiyar kadın, içe atılmış, sanata evrilmiş gözyaşlarını kötü oyunculukla kendi gözyaşları kılıp, sanki o aşka, o öncesiz, sonrasız ayrılığa pek üzülürmüşçesine, trajedyen edasıyla silip süpürecektir. Tuzağa düşmemeliyim. Ya da bütün günler eski büyük adayı anlatan bir bey, hatta bu konuda bir monografi bile kaleme alıyor. Tabii ki hayal meyal hatırlayacak. O zamanlar gençmiş, siyans, politik. Yaz tatili için memlekete dönmüş. Şimdi 70'ine epey yaklaşmış, demek o yaz. Evet, iskeleye koşmuşlar, herkes yardıma koşmuş. Kadın o zamanlar resim yapmıyormuş. Yapıyorsa da emekli diplomat resim yaptığını pek hatırlayamıyor. Halbuki adanın dört bir tarafında amatör ressamlar sehpalarını kurarlar. Mesela grup vakti, mesela Yörükale'nin sahilleri. Birden ressamın değeri üzerine konuşacak, tepedeki köşkte oturan yarı deli kadın, biz kıymetini bilememişiz. Deli kadının Paris'te, Viyana'da, Londra'da sergiler açmasından memleket adına gurur duyuyor. Kendisi de o senelerde sanatkarlığın kaçıklıkla eş anlamlı tarafını yakalayıvermiş. Tükürüklü gülücükler. Kadın zaten büyük bir aileden geliyor. Sadrazam falan var ailede. Lizbon'da beyaz evler, Salvador Dali ile burun buruna gelmemişler mi? Lizbon değil miydi yoksa? Dinlemem olanaksız. Sığlıklar. Alabildiğine sığlıklar. Dönüyorum kendi bildiklerime. Bu aşk 1924'te başlamış. Doğumumdan 2 yıl önce ölümle sona ermiş. Kadın sonra yapayalnız yaşamış. Rüyalarıma giriyor onu kaybettikten sonra. Keman çalan adam. Kimdi? Macaristan'dan geliyordu. Macaristan'daki ayaklanma, kanla bastırılan halk ayaklanmasına katılmış, müzik dersleri vererek sığındığı ülkede gerisinde bir roman yatarken, ne dedikoducu, çekiştirmeci, trajedyen kadının, ne diplomat eskisinin duyumsayabileceği 23 yıl kesintisiz süren bu aşk, evli değillerdi, izdivaç sonradan, ölümden 6 ay önce evlenmişlerdi. Beni bir gün yanına çağıracak, kavrayamasam, değil her saniyesini, hiçbir saniyesini duyumsayamasam bile, bende kalp ağrılarına yol açacak. Birbirlerini sevenler için ne önemi var evliliğin? Bir takım kağıtlara imza atmaktan başka ne anlamı var? Uğur getirmedi. Tansık böyle başlıyor ve ressamla sürüp gidiyor. Hiç bitmiyor. Çünkü ressam sevdiği adamın portrelerini çizmeye, boyamaya, kazımaya koyuluyordu. Pastel, yağlı boya, kazı resim, yüzlerce, sayısız. Yitirdikten sonra kavuştuğumuz aşk. Artık yitirilmeyecek. Bir daha yitirilemeyecek. Kimsenin yitirtemeyeceği, hiçbir şeyin sona erdiremeyeceği aşk. Asıl bunu özlemiyor muydum? Hiçbir şey değilse, öncesiz sonrasız ateşle birleşebilecek bir kıvılcım taşıdığıma inanmak istiyordum. Görünüp kaybolan ışık parıltıları arasında yol almak zorundaydım. Bazı günler o kadar yalnız ve aylakken aşkı düşünür, aşkı yakalar gibi olurdum. Sonra gündeliğin hayhuyunda bu aşk, bu tansık benden kaçar giderdi. Yaşanırken de elbette büyük bir aşktı. Fakat bana o kadar çekici, o kadar ürpertici gelen ayrılıktan sonraki aşk. Bir daha göremeyeceğimiz hayatın, şu gel geç şeyin sizden esirgediği, çaldığı bir aşkı, bir insanı, toprağa karışmışı yeniden yaratıyor, var ediyor, sizinle birlikte yeniden yaşamasını sağlıyorsunuz. Bunu yapabiliyorsunuz. Hayır, yitirmedim, hiç yitirmedim. Resimler onaylıyor, hiç yitirmemiş. Keman çalan adam bazen bir odada, bir iç mekanda, saçları bukleli kız çocuğuyla birlikte taşlıkta, bazen bahçe kapısında, bazen çamlıkta, kollarını duvara dayamış, sonbahar mı, rüzgarın uğultusunu dinliyor. Ağaçlar, karşıdaki ada. Sanatkar bu ana kim bilir nasıl erişmişti. Onun eserleri arasında dönen mevleviler var. Çıdamdan geçiyordu besbelli. Zihninde beliren uzun bir süreçte varlığını hissettiriyor, diretiyor, sonra şimşek çakımlarında figür. 1924-1947 arası yeniden. Sonsuza kadar yeniden. Yaşanmış zamana geri dönüyor. Ressam hepsini bize armağan ederken, hepsini bize belki de emanet ederken, yaşanmış zamandan süzdüklerini kolay kolay tanımlayamayacağımız bir zamana, sanatın zamanına, o müthiş zamana geçiyordu. Ancak bu kadarını anlayabiliyordum. Gizlere bir türlü erişemezdim.